Ayrım 17.
Karar metninde KE'nin Meclisi Umumisinden Meclisi Umumi Millet diye söz edilmesi son derece çarpıcıdır. Daha önce de Abdülhamit'in Meclisi Umumi'yi açış konuşmasına verdikleri cevaplarda bunlar Osmanlı milletinin azmi umumisinden ve hakimiyeti milliyeden söz etmişlerdi. Ayrıca şimdiki bildiride 2. Meşrutiyet'in başka belgelerinde de görüldüğü gibi Heyeti Ayan ve Heyeti Mebusan'dan Meclisi Ayan ve Meclisi Mebusan diye söz edilmekteydi. Böylece KE'nin soluk heyet kavramının yerine bir yasama organına yakışan adı benimsenmiş olmaktaydı. Nihayet bir başka dikkat çekici yön iki meclisin KE'de öngörülmediği halde birlikte toplanmasıydı. Bu durum S. Akşin'in belirttiği gibi Fransız devrimindeki ulusal meclisin oluşumunu çağrıştırır. Besbelli ki Yeşilköy'de toplanan üyeler ayaklanma günlerinde verdikleri kötü sınavın izlerini silmek istiyorlardı. Hareket ordusu 24 Nisan'da İstanbul'a girdi ve ayaklanmayı bastırdı. Yayımlanan bildirilerde ordunun bir cemiyet ya da partinin değil bütün Osmanlıların ordusu olduğu, İTC ile bir ilgisi bulunmadığı vurgulanmıştır. Ordu bu ilk doğrudan müdahalesinde Cumhuriyet yıllarında sürdüreceği partiler üstü söylem çizgisini ortaya koymuştu. 27 Nisan'da İstanbul'da toplanan meclisin ilk işi padişah değişikliğiyle ilgilenmek oldu. Yeni adı altında birlikte toplanan Mebusan ve Ayan, fetva taslağında sunulan hal ya da istifaya davet seçeneklerinden birincisini kabul ederek Abdülhamit'in tahttan indirilmesine, yerine Mehmet Reşat'ın geçirilmesine karar verdi. Kurulan askeri mahkeme Devrik Sultan'ın yargılanmasını istediyse de hükümet buna yanaşmadı. Abdülhamit'in Selanik'e gönderilmesiyle yetinildi. Mahmut Şevket Paşa uzun süre devam edecek bir örfi idare, sıkı yönetim ilan etti. Bu dönemde askerler iki ana siyasal kutup arasında bir denge ve tampon bölge oluşturmaya çalıştı. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi ve yerine Mehmet Reşat'ın geçirilmesi anayasal açıdan büyük anlam yüklüydü. Birinci işlem, hal olaylarına pek çok rastlanan Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa olarak milletin temsilcilerinin millet adına monarkı indirmeleri demek oluyordu. Bunu tamamlayan boyut, Mehmet Reşat'ın tahta çıkışını doğrudan doğruya milletin isteğiyle açıklamış olmasıdır. Culus-ı Humayun münasebeti ile Bab-ı Ali'de kıraat olunan Hatt-ı Humayun'da yeni padişah şöyle diyordu. Kanun-i esasimiz ahkamı ve alalumu milleti Osmaniye'nin icma ve arzusu üzerine cülusumuz vuku buldu. Taht değişikliklerinin bir padişah ağzından millet iradesiyle açıklanması ve meşrulanması millet egemenliği kavramının yükselişine işarettir. Bu arada bir başka ve önemli anayasa teamülü doğmuştu. Hükümet programlarının meclisin güven oyuna sunulması. Tevfik Paşa'nın yerine yeniden sadrazamlığa getirilen ve daha önce Osmanlı siyasal yaşamında hükümet programının meclisin güven oyuna sunulması çağrını açmış bulunan Hüseyin Hilmi Paşa bu defa da kabine beyannamesini oya sunma yoluna gitti. Mecliste bunun anayasada yer almayan bir usul olduğu yolunda itirazlar ve tartışmalar doğduysa da sonuçta bu demokratik usul bir anayasa teamülü olarak benimsendi ve sonraki hükümetlerce de sürdürüldü. Hareket ordusunun müdahalesinden doğan sonuçlara gelince bugünden geriye baktığımızda başlıca 3 noktaya işaret etmek yerinde olur. Birincisi bu olayla birlikte saray etkisinin kırılmış olmasıdır. Bu durum 1. Dünya Savaşı sonlarına kadar böyle devam edecektir. Savaş yenilgisi, İT önderlerinin kaçması, meclisin feshi, işgallerin başlaması gibi gelişmelerle 1918 sonlarından itibaren Vahdettin'le birlikte saray yine yükselişe geçecektir. Fakat 1909-1918 arasındaki durum Osmanlı padişahının ve sarayının gerçekten meşruti bir konuma itilmesi demek olmuştur. Bunda yeni padişahın uysal kişiliğinin de payı vardı. İkinci gözlem ordunun siyasal hayattaki yeri ile ilgilidir. Hareket ordusunun müdahalesi ve bunu izleyen sıkı yönetim, silahlı kuvvetlerin siyasal iktidara ilk doğrudan müdahalesi demek oluyordu. Genç meşrutiyetin daha birinci yılını doldurmadan karşılaştığı bir büyük sarsıntı, 31 Mart olayı, askerlerin vatanı ve meşrutiyeti korumak ve kollamak ve siyasal taraflar arasında hakem rolü oynamak şeklinde özetlenebilecek bir müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Bu olayın askeri müdahaleyi meşrulaştırmaya yarayan gerekçelerin ileriki yılların Türk siyasi hayatında etkili olmuş olması kuvvetle muhtemeldir. 31 Mart ayaklanması ve bastırılışı olayından doğan üçüncü önemli sonuç şimdi ele alınacak olan köklü anayasa değişikliğidir. B. Kanuni Esasi Değişikliği. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından ve Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra yeniden toplanan ve kendine gelen Meclis-i Umumi yoğun bir yasama faaliyetine girişti. Bu dönemin yasal ürünleri ileride hukuk reformları başlığı altında ele alınacaktır. Yeni dönemin en önemli katkısı anayasada yapılan değişikliklerdir. 8 Ağustos 1909 tarihli yasa ile 1876 metninin 21 maddesi değiştirilecek, 1 madde kaldırılacak ve 3 yeni madde eklenecektir. Aslında yapılan iş yeni bir anayasa yapmak değildi ama değişiklikler o kadar önemliydi ki ortaya çıkan tablodan bugün yeni bir anayasa anlamına gelen 1909 anayasası deyimiyle de söz edilmektedir. Değişiklik ihtiyacı nereden doğdu? Birinci ve ikinci meşrutiyetlerin uğradığı başarısızlıklar 1876 KS'ini de sanık sandalyesine oturtmuştu. Gerçekten de içine düşülen çıkmazlarda bu metnin dengesiz ve padişahı güçlü kılan yapısının payı büyüktü. Ne var ki 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonraki günler yepyeni bir anayasanın yapılmasını mümkün kılacak türden değildi. Uzun süre anayasa işiyle oyalanmaya imkan yoktu. Ayrıca meclis kendini yeni anayasa yapmakla görevli ve buna yetkili bir kurucu organ olarak da görmüyordu. Bu nedenle KE'de esaslı bir değişiklikle yetinildi. İkinci meşrutiyeti padişaha zorla kabul ettiren olaylar dizisi, onun ardından da 31 Mart ayaklanmasının bastırılma yöntemi, Abdülhamit'in tahttan indirilip yerine 5. Mehmet'in getirilmesi gibi gelişmeler hesaba katılırsa, bu defaki anayasal belgenin artık padişahın tek yanlı bir işlemi şeklinde belirmeyeceği açıktı. Gerçekten de 1909 değişikliği oluş biçimi bakımından iki yanlılığın bütün özelliklerini taşır. Bu dönüşüm misak anayasaya geçişi vurgular. Değişikliği milletin temsilcileri yapmış, padişah da kabul edip onaylamıştır. 1. İktidarın yeniden düzenlenişi. Bu alanda değişmeyen esaslar devletin monarşik ve teokratik yapısıdır. Devletin monarşik yapısı korunmakta, ırsi monarşi sürdürülmektedir. Teokratik yapı daha da pekiştirilmektedir. Yeni olarak padişah şeriata bağlılık yemini etmekte, madde 3, şeriatı koruma görevini yüklenmekte, madde 7, yasaların fıkıh hükümlerine uygunluğu şartı getirilmektedir, madde 118. Buna karşılık 1909 değişikliğinin en büyük katkısı monarşinin gerçekten sınırlanmasını sağlamasıdır. Organların kuruluşu, yetkileri ve aralarındaki ilişkiler bakımından değişikliklerin özü budur. Padişah yine devletin başıdır ama hem Meclis-i Umumi'de anayasaya bağlılık andı içme hükümlülüğü altına girmiş, madde 3 ve ödenekleri yasaya bağlanmış, madde 6, hem de Bakanlar Kurulu'nun oluşumu üzerindeki yetkilerini büyük çapta yitirmiştir. Artık sadece Şeyhülislam ile sadrazamı atamakta, bunun seçtiği vekilleri de usulen atamaktadır. Madde 7. Bakanlar Kurulu şimdi Meclis-i Mebusan karşısında sorumlu olduğundan madde 30, padişahın istediğini sadrazam seçme olanağı da yoktur. Meclisten güven oyu alabilecek birini seçmesi gerekmektedir. Yasama organının yapısı ve oluşumu değişmemiştir. Heyeti ayan yine vardır ve üyeleri padişahça seçilip atanmaktadır. Eskisinden farklı olarak heyeti mebusan kendi birinci ve ikinci başkanlarını bizzat seçer. Madde 77. Organların yetkileri açısından yapılan değişiklikler önemlidir. Önce yürütme yetkileri bakımından farkı görelim. Padişahın 1876 metnine göre sahip olduğu haklar saklı tutulmuş, hatta artırılmış gibi ise de madde 7, kendisi bunları doğrudan doğruya kullanamaz hale gelmiştir. Çünkü padişah sorumsuz olduğu gibi Bakanlar Kurulu da artık ona karşı değil, Mebusan Meclisi önünde sorumludur. Şu halde kurulan parlamenter hükümet sistemi içinde padişah kendisine verilmiş gibi görünen bütün yetkileri ancak sadrazam ve ilgili bakanın girişim ve imzasıyla kullanabilecektir. Bakanlar Kurulu'nun bir konuyu görüşmek için önceden padişahtan izin alması şartı da kaldırılmıştır. Bütün bunlarla yürütme yetkisi padişahtan kopup demokratik yapılı bir bakanlar kuruluna kaymakta, siyasi ve fikri birliği, bireysel ve ortak sorumluluğu olan bu kurul yürütme yetkisinin gerçek sahibi olmaktadır. Böylece kabine usulü Osmanlı kamu hukukuna kesin girişini yapmaktadır. Padişah yetkileri yasama lehine de sınırlanmıştır ya da meclisler gerçek bir yasama organı olarak belirmişlerdir. Birinci örnek anlaşma yapma yetkisi alanındadır. Değişik 7. madde padişahın yetkilerini saydıktan sonra şöyle diyor. Ancak sulhe ve ticarete ve terk ve ilhak-ı araziye ve tebeai Osmaniye'nin hukuku asliye ve şahsiyesine taalluk eden, ilişkin ve devletçe masarifi mucip olan harcamaları gerektiren muhadatın, anlaşmaların akdinde meclisi umuminin tasdiki şarttır. Mebusların ve İttihat Terakki'nin ulusal bağımsızlık bilincini gösteren bu hüküm, kapitülasyonlar zincirinin baş sorumlusu olan padişahlara, monarşiye, yani merkezi feodaliteye karşı anlaşma yapmak konusunda duyulan yerinde bir duyarlılığın ifadesidir. Yasama lehine ikinci yenilik ayan ve mebusanın her Kasımbaşı davetsiz toplanması madde 43, izin almadan yasa önerme hakkına sahip kılınmasıdır madde 53. Nasıl Bakanlar Kurulu kendi girişimiyle kararlar alabilme durumuna gelmişse, meclisler de padişah iradesinden bağımsız olarak yasama sürecini başlatıp işletebilecektir. Üçüncüsü yasa önerilerinin Şura-yı Devlet'te görüşülüp burada tasarılaştırılması usulünün kaldırılmasıdır. Böylece temsili ve yasayıcı bir niteliği bulunmayan bu kurul yasama faaliyetinin dışına çıkarılmakta, meclisler gerçek bir yasama organı olarak belirmektedir. Dördüncü yenilik, padişahın mutlak veto yetkisinin geciktirici veto yetkisine çevrilmesidir. Meclislerden çıkan bir yasayı padişah onaylamak ya da iki ay içinde yeniden görüşülmek üzere meclislere geri göndermek yetkisine sahiptir. Meclisler bu metni yine ve 3/2 çoğunlukla kabul ederlerse padişah artık bunu onaylamak zorundadır. Madde 54. 1876 metninde meclislerden padişaha gelen metin ancak bir layiha, tasarı iken şimdi artık bir kanundur. Bu da yasama lehine bir yeniliktir. Beşinci olarak heyeti ayan görüşmelerinin de açık olarak aleni yapılması esası getirilmiştir. Madde 121. Bu meclisin üyelerinin padişahça seçildiği düşünülürse bu yeniliğin heyeti ayanı kamuoyu denetimine açmak ve böylece padişah yetkisini dengelemek amacına yöneldiği anlaşılır. Nihayet meclis-i mebusanın kendi birinci ve ikinci başkanlarını seçebilme yetkisini kazandığını görmekteyiz. Madde 77. Şu halde 1909 değişikliği yasamayı da demokratikleştirmektedir. Buna gölge düşüren hususlar heyeti ayağının hala padişaha bağlı bir meclis olarak ortada bulunuşu, padişahın meclislerin açılış ve kapanış tarihleri üzerinde oynayabilme hakkının devam etmesidir. Organlar arasındaki ilişki ve dengeler sorununa gelince yeni sistemin bel kemiği yukarıda da işaret edilen şu hükümdür. Vükela, hükümetin siyaseti umumiyesinden müştereken ve daire-i nezaretlerine ait muamelattan dolayı münferiden meclis-i mebusana karşı mesuldürler. Madde 30. Bu hükümle Bakanlar Kurulu, padişah önünde sorumlu olmaktan çıkarılıp mebusan meclisi önünde sorumlu hale getirilmiştir. Ayrıca yürütmenin silahı olan fesih hakkı kısıtlanmıştır. Şöyle ki, vekiller ile heyet-i mebusan arasında bir anlaşmazlık çıktığında, vekiller kendi görüşlerinde direnir, mebusan da iki defa üst üste bu görüşü reddederse, vekiller ya mebusanın kararını kabul etmek ya da çekilmek zorundadır. Çekildikleri takdirde yeni bakanlar kurulu da öncekinin görüşünde direnir ve meclis yine buna karşı çıkarsa, padişah, heyeti ayağının da onayını almak ve 3 ay içerisinde yeniden seçimlerin yapılması şartıyla meclis-i mebusanın fesine karar verebilir. Yeni mecliste eskisinin görünüşünde direnirse, bakanlar kurulunun yasamanın oy ve kararına uyması gerekir. Madde 7-35. Parlamenter sistem gereği padişah fesih yetkisini de tek başına kullanamayacaktır. fesih hakkının kullanılışının bunca zorlaştırılmasının, adeta işlemez hale getirilişinin nedeni 1876 tipi düzenleme ve Abdülhamit usulü uygulamalara karşı duyulan tepkidir. Görülüyor ki 1909 metni demokratik yürütme ve yasama heyeti ayan istisnasını unutmamak kaydıyla organlarını yaratmış, kuvvetler ayrılığını yumuşak, işbirliğine dayalı ama yasamayı daha çok kollayan bir biçimde gerçekleştirmiş, klasik parlamenter hükümet sisteminin tipik unsurlarını anayasa hukukumuza getirmiştir. 1876 Anayasası esinlendiği söylenen 1831 Belçika Anayasası'na asıl şimdi, yani 1909 değişiklikleriyle yakınlaşmış oluyordu. Böylece meşrutiyet ya da anayasal monarşi asıl şimdi gerçekleşmiş, hatta 15 Ağustos 1909 tarihli heyet-i ayan kararnamesinde dile getirildiği gibi hakimiyet-i milliye ilkesi anayasal tarihimize girmiştir. 2. Kişi hak ve özgürlükleri. Bu alandaki değişikliklerin de pusulası demokratikleşme yönündedir. Yenilikleri eksikliklerle birlikte şöyle sergileyebiliriz. İlk dikkati çeken husus, kişi güvenliği ile ilgili yeni düzenlemelerdir. 1876 metni kişi özgürlüğünü yalnız yasa dışı cezalandırmalara karşı korumakla yetinirken, 1909 değişikliği hem cezalandırmalar hem de tutuklamalar bakımından yasaya uygunluk koşulunu getirmiştir. Madde 10. Ünlü 113. maddenin kişi güvenliğini yok eden hükmü, padişaha tanınan sürgüne yollama yetkisi de madde metninden çıkartılmıştır. Düşünce özgürlüğü gibi bir kaynak özgürlüğe yine yer vermeyen 1909 değişikliği, onun uzantısı olan basın özgürlüğünü öngörmektedir. Matbuat kanun dairesinde serbesttir şeklindeki her yana çekilebilir ibare, yine basın özgürlüğü üzerinde sallanan bir kılıç gibi saklı tutuluyor ama hemen arkasından basının ön denetime tabi tutulamayacağı hükmü de getiriliyor. Madde 12. Bu ekin Abdülhamit sansürcülüğüne karşı bir tepki olduğu açıktır. Postanelere verilen evrak ve mektupların müstantik, sorgu yargıcı ya da mahkeme kararı olmadan açılamayacağını belirten hüküm de madde 119 bu bağlamda yer alır. KE değişikliği toplanma ve dernek kurma haklarını da getirmiştir. Madde 120. İkinci meşrutiyetin hazırlanışında yasak ve baskılara karşın toplanma ve dernekleşme eylemleri önemli rol oynamıştı. 1909 değişikliği bu faaliyetleri hukukileştirmekle meşrutiyeti ve onu hazırlayan olayları da doğal sonuçlarına ulaştırmış oluyordu. Aynı madde Osmanlı Devleti'nin ülkesel bütünlüğünü bozma, meşrutiye yönetimi başkalaştırma, tayir, KE'ye aykırı hareket etme ve ayrılıkçı siyaset gütme amacına yönelik cemiyetler ile her türlü gizli dernekleşmeyi ise yasaklamaktadır. 1909'da getirilenler 1876 metnindekilerle birleştirildiğinde ikinci meşrutiyetin temel hak ve özgürlükler bakımından doyurucu bir liste ve içerik sunduğu söylenebilir. Sonuç olarak gerek devlet aygıtının yeniden düzenlenişi gerekse kişi hakları açısından 1909 sisteminin Türkiye'de ilk defa olarak gerçek anlamda parlamenter meşruti anayasal bir monarşi kurduğu görülmektedir. Ama buna bakarak uygulamaların da aynı yönde olduğu sanısına kapılmak doğru olmaz. 3. Uygulama. 1909 değişikliğiyle oluşan ikinci meşrutiyetin anayasal yapısı gerçek hayatta ne gibi renklere büründü? Bu sorunun cevabını ilkin İttihat ve Terakki olgusunu eksen alarak araştırmak gerekir. Çünkü döneme damgasını vuran siyasal güç odur. İkinci meşrutiyette siyasal hayat büyük çapta onunla özdeşleşmiştir. Bu nedenle ilk alt başlığı İttihat ve Terakki'ye esas alarak siyasal hayatın gözden geçirilmesine ayırıyoruz. A. Arkasından da dönemin ideolojik hayatına B. ve hukuk reformlarına C. değinilecektir. A. Siyasal hayat. İkinci meşrutiyetin 1909'dan sonraki dönemi birbirini izleyen üç aşamadan kuruludur. İttihat ve Terakki'nin İT, iktidara tırmanışı 1909-1912, iktidar yılları 1913-1918 ve mütareke dönemi 1918-1922. Üçüncü ve sonuncu dönem burada ele alınmayacaktır. Çünkü mütareke meşrutiyeti ancak o dönemin asıl sorunu olan ulusal kurtuluş mücadelesi ortamında ele alınıp kavranabilir. Bunun da yeri bu kitaptaki ikinci kısımdır. 1. İttihat ve Terakki'nin iktidara tırmanışı 1909-1912. 1908-1909 yıllarında İttihat ve Terakki, İT, iktidarı doğrudan ele almamış, onu denetlemekle yetinmişti. Bu kuruluş 1909-1912 arasında İktidar Partisi diye tanınmakla birlikte yine iktidarda değildi. Hükümet olmamıştı ya da olamamıştı. Ama hem denetimi daha sıkılaştırmış hem de iktidara tırmanmaya başlamıştı. İttihat ve Terakki'nin iktidarı yakından denetlemesi, seçimler ve meclis üzerinde kurduğu baskılarda, hükümet değişikliklerinde oynadığı rollerde kendini gösterir. Abdülhamit'in yerini alan yaşlı 5. Mehmet'in uysal kişiliği de bunu kolaylaştırıyordu. Ayrıca 31 Mart'tan sonra İstanbul'daki sıkı yönetimin komutanı olan Mahmut Şevket Paşa'nın varlığı da hükümetle olan ilişkilerde İttihatçılara büyük avantaj sağlamıştı. Paşa İttihatçı değildi ama İttihatçı genç subaylarca destekleniyordu. İttihat ve Terakki bu dönemde yalnız iktidarı değil, ülkenin siyasal hayatını da denetimi altına aldı. İstanbul'daki sıkı yönetim onun başlıca aracıydı. Başkent dışında da en örgütlü ve hala büyük çapta komplocu yöntemlerle çalışan güç kendisiydi. Bu dönemde 3 muhalif gazetecinin büyük ihtimalle iddiaçı fedailerce öldürülmüş olması denetim ve baskının açık terör boyutlarına ulaştığını gösterir. Böylece İT rakiplerini tasfiye etmek tek siyasal güç haline gelmek istiyordu. 31 Mart'la onun liberal Osmanlıcılık politikası da son bulmuştu. Parlamentoda ve parlamento dışında muhalefet bir yüreklilik işi haline gelmişti. İktidara tırmanmanın belirtileri ise İT'nin kurulan kabinelere gitgide daha fazla kendini kabul ettirmesi ve kendi adamlarını önemli bakanlıklara yerleştirmeye koyulmasıdır. Muhalefetin durumu neydi? Baskı yöntemleri karşısında muhalefet yok olmak şöyle dursun, hükümetlerin başarısızlıkları ve İT'nin de saygınlığını yitirmeye başlaması sayesinde yeniden güç topladı ve canlandı. Muhalifler basında ve İT grubundan kopan mebuslar başta olmak üzere parlamento içinde kümelendiler. Ülke düzeyindeki baskı parlamento içinde örgütlenmeyi ön plana çıkarıyordu. Çünkü sığınılabilecek ender korunaklardan biri yine de yasama dokunulmazlığı idi. Bu meclisi içi partileşmelerin en önemlisi 21 Kasım 1911'de kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkasıdır. H.İ. Öyle ki bu parti daha başlangıçta 70 kadar mebusu etrafında toplamıştı. Kuruluşundan 20 gün sonra İstanbul'da yapılan ara seçimini bile bir oy farkıyla onun adayı kazandı. Kendi içinden ve dışından doğan muhalefetin büyümesi karşısında İT ile onun etkisindeki meclis ve hükümet tepki göstermekte gecikmediler. Hedeflerden biri basın ve özellikle Hİ'yi destekleyen basın oldu. İdare-i Örfiye, Sıkı Yönetim kararnamesinin Tahdiş-i Eshan-ı Mucib, zihinleri karıştırıcı yayınları yasaklayan 6. maddesine dayanan Divan-ı Harbi Örfi, birbiri ardı sıra gazete ve dergi kapatma kararları veriyordu. Ancak kapatılanların başka isimle yeniden çıkmaları da önlenemiyordu. Bu durum karşısında gazetelerin çıkışını baştan denetlemek için Matbuat Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle 16 Mart 1912 gazete imtiyazı alabilmek için teminat akçesi yatırılması şartı kondu. Ayrıca devlet memurlarının ve eski askerlerin politik yazılar yazmaları yasaklandı ve cezaya bağlandı. Öte yandan parlamento üzerindeki denetiminin elinden kaçtığını gören İT, Meclis-i Mebusan'ın feshini denemek istedi.